Ayrım 17.
Başka yana gidelim. Nereye? Buradan uzak olsun da neresi olursa olsun. Buradan ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Hemen şimdi. Karanlıkta görür müsün yolunu? İstersen ay doğana kadar bekleyelim. Gördüğüm kadar ayın doğmasını daha uzakta bekleriz. Zeytinin kovuğundan el ele tutuşarak çıktılar. Araba yoluna doğru ilerlediler. Daha yüksekte bulundukları tarladan yola inerken süründükleri yol kenarındaki erguvan dalları hışırdadı. Duraksadılar. Elleri daha sıkı kenetlendi, etrafa kulak verdiler. Hışırtı kesildi. Ardından uzun bir sessizlik. Tedbirli adımlarla güçlükle ayak basabilecekleri yeri seçtikleri yoldan şose yönüne doğru yürümeye başladılar. Neler geçmiyordu akıllarından? Karanlıkta bulundukları yeri keşfedecek bir köpek. Urla'dan elinde cep feneri bağına dönebilecek geç kalmış bir bağcı. Her çalının arkasında pusuya yatmış yollarını gözetleyen bir bekçi, bir jandarma, bir bekir, bir kör fehmi. Az önce otomobilin 2 dakika içinde ulaştığı şoseye çıkmaları kestiremeyecekleri kadar bir zaman uzun sürdü. Şoseden bu defa sabah geldikleri yönü Malgaca'ya doğru döndüler. Şimdi ilerlemeleri daha kolaylaşmıştı. Bastıkları yeri seçebiliyorlardı. Yarım saat kadar yürüdükten sonra gerilerinde doğuda ışımaya başlayan göğün şafkı yollarına vurdu. Ay doğuyordu. Az sonra bir ucunu hafif yitirmiş bir ay Urla'nın üstünde yükseldi. Yolun iki yanında uzanan tarlaları, bağları, zeytinlikleri seçebilecekleri kadar karanlıklardan çıkarıp gözleri önüne serdi. Torasans hizalarında Torasan'dan Özbek'e giden yola saptılar. Geceyi yolları üstünde karşılaştıkları boş bir damın rüzgar tutmayan lodos duvarı dibine sinerek geçirdiler. Hemen hemen hiç de uyumadılar. Sabah ortalık ağrırken büzüldükleri yerden kalktılar. Acıkmış gecenin vücutlarına işleyen nemiyle üşümüşlerdi. Damın etrafını dolandılar. Poyraz tarafında betona gömülü bir su tulumbası gördüler. Tulumbanın az ilerisinde damın poyrazından gerisine doğru dolanan küçük bir sebze bahçesi vardı. Sebze bahçesinde domatesler, biberler hala sebzeliydiler. Gözlerine bir iki de salatalık ilişti. Bulabildikleri biberleri, domatesleri ayaküstü iştahla yediler. Sonra tulumbanın başına döndüler. Kuru olduğu için ilk akıllarından geçen tulumbanın su çekmeyeceğiydi. Cemal kolu 3 defa hızlı hızlı salladı. Kol boşa sallanıyordu. Zeliş'in yüzüne ümitsizlikle baktı. Zeliş'in bakışları tulumbanın oluğundaydı. Vur bakalım 1-2 defa daha. Kolu 3-5 defa daha sallayınca önce 1-2 hava kaçırması sesi duyuldu. Sonra kolun aşağı inmesi ağırlaştı. Ardından 3-5 defa daha kolu sallayınca ilkin bulanır, gittikçe durulan bir su oluktan boşaldı. Zeliş avuçlarını oluğun altında birleştirdi. Yağmur suyu kalmış boruda. Ama az, bekle biraz daha durulsun. Yağmur suyu pis değildir ki. Cemal kolu hızlı hızlı çekiyordu. Zeliş avuçlarına doğru eğildi, suyunu içti. Sonra Zeliş kolu çekerken Cemal aynı şeyi yaptı. Tekrar yola çıkmadan önce Cemal'in mendiline bahçeden domates, biber, salatalık doldurdular. Gün doğmadan Özbek köyüne doğru yürüdüler. Yolun iki tarafı hemen hemen geçtikleri bütün kır yollarında olduğu gibi erguvan, mersin, böğürtlen kümeleriyle kaplıydı. Bu karşılıklı kümelerin iyice birbirine yaklaştığı bir yerde ilerlerken Cemal'in sürünerek geçtiği erguvan dalları arasından kurtulan küçük bir şey bir adım gerisinden gelen Zeliş'in diz kapaklarına çarparak yere düştü. Zeliş duraklayıp baktı. Bir sapandı. Cemal bak ne buldum. Sapanı yerden alıp Cemal'e uzattı. Bulundukları yerden telaşla geçen zeytin hırsızlığından dönen bir çocuğun cebinden sarkan lastiği dala takılmış kalmış olacaktı. Bu üveyik keklik bıldırcın zamanı ne yiyeceği belli olmayan iki sevdalıya kimse bundan daha güzel bir hediye vermeyi düşünemezdi. Cemal sapanı aldı, lastiğini gerdi, çatalını gözden geçirdi. Tam istenilen gibiydi, yüzü güldü. Bıldırcın keklikle beslerim seni artık. Sen beni hiç düşünme. Sen ne yersen ben de onu yerim. Az daha gittiler, yolun art tarafında uzanan tarlalar, zeytinlikler denize doğru iniyor, yukarı tarafından ise bir bayıra doğru tırmanıyorlardı. Bayırın yukarılarında harap bir bağın ortasında basık bir dam görünüyordu. Dama doğru yollarını değiştirdiler. Dam boştu, önünde bir iğde, bir de dut ağacı vardı. Kapısının önü malta taşlarıyla döşenmişti. Taşların arasında damın duvarları dibinde avlusunda diz boyu otlar büyümüştü. Bağın içini de ayrık otları, çakal boğanlar sarmıştı. İğdenin dibinde ağzı otlar arasında neredeyse kaybolmuş bir kuyu görünüyordu. Damın arka tarafında ayrıca kapısız bir sundurma vardı. Görünüşten damın sahiplerinin çoktandır bağlarına uğramadıkları anlaşılıyordu. Önce sundurmaya yaklaştılar. Dip tarafta bir yemlik, bir yemliğin içinde sağ köşede yığılı 2-3 kucak kadar kuru ot gördüler. Sonra dama doğru döndüler. Kapıda bir asma kilit asılıydı. Damın kuyu tarafına bakan cephesinde tahtadan tek kanatlı bir penceresi vardı. Pencereye yaklaşınca kanadın kolaylıkla yerinden çıkabileceğini gördüler. Cemal tahta kanadı hafif yukarı doğru itti, kanat menteşelerinden çıktı. İçeriden tutan mandalını da pencerenin demir kolundan ayırmak pek güç olmadı. Cemal yerinden söktüğü pancuru duvarın dibine bıraktı. İkisi birden başlarını pencerenin boşluğundan içeri uzatıp damın içini gözden geçirdiler. Sağ tarafta bir ocak, ocağın içinde bir su kovası gördüler. Önce Cemal, sonra Zeliş pencereden içeri kaydılar. Ocağın yanında küçük bir gömme dolap gördüler. Açtılar, dolapta sadece bir kutu kibritle bir toprak çanak buldular. İçinde bir avuç kadar tuz vardı. Zeliş'in bakışları damın dört duvarını dolaştı. Bir sarayı geziyormuş gibi hayran, dam kendilerinin olmuş kadar sevinçliydi. Ellerini önce sevinçle kavuşturdu. Kibriti, tuz çanağını alıp yerine bıraktı. "Ne talihliyiz," diyordu. "Kovamız var, su çekeriz. Kibritimiz var, ateş yakarız, ısınırız. Kuş vurursan pişiririz, tuzumuz bile var. Ne talihliyiz." Ocağın yakınlarına işaret ediyordu. "Şu köşeye ottan bir yatak yaparız. Önce tahtaları bir güzel yıkarız. Sen kuyudan su çekersin, bana verirsin, ben yıkarım. Sonra samanlıktaki kuru otları buraya taşır, yatak yaparız. Burada aylarca kalsak canım sıkılmaz." Cemal mırıldandı. "Bıraksalar iyi ama bırakmazlar ki." "Bırakırlarsa bıraksınlar, bırakmazlarsa bırakmasınlar. Buradan bir yere gitmem. Bulurlarsa bizi burada bulsunlar." Herkesin derdi. Başçavuşla beraberindekiler Barbaroslu damında yaptıkları aramadan dönerlerken ümitliydiler. Arama boş da çıkmış olsa arkalarından Kadıovacıklı ailesi Ali Onbaşı'nın tutuklu kalmasındansa Cemal'in tutuklu kalmasını seçecekler. Aradaki haberciler, yardımcılar mutlaka gece Cemal'i bulup babasının cezaevine atıldığını, babasını kurtarması için gidip karakola teslim olması gerektiğini söyleyecekler. Cemal de gelecek, teslim olacaktı. Ertesi gün akşama kadar bu ümitle beklediler. Akşam oldu, kimse gelip karakola teslim olmadı. Gece geç vakit Recep'le Kör Fehmi karakola uğradılar. Kör Fehmi başını başçavuşun kapısından uzatıp soktu. "Ne haber başçavuşum?" "Yok daha bir gelip giden." "Allah Allah. Bakalım, başka çare düşüneceğiz. Bu gece bekçileri bir toplayalım da." "Sen bilirsin başçavuşum. Evvelallah sonra sen. Hadi siz merak etmeyin. Yarın uğrayın gene." Recep'le Kör Fehmi karakoldan ayrıldılar. Kör Fehmi memnundu. Recep'e "Hiç merak etme," dedi. "Başçavuş sıkı tuttu işi. Elinden kurtulamazlar." Başçavuş arkalarından o gece bütün kırbekçilerini topladı. Ali Onbaşı'nın oğlu Cemal'i tanıyıp tanımadıklarını sordu. Bütün bekçiler Cemal'i tanıyorlardı. Başçavuş Cemal'in Recep'in kızını kaçırdığını, 2 gündür de ortaya çıkmadığını, yarın herkesin kendi bölgesinde sıkıca etrafını aramasını, karşılaştığı kimselere kaçakları görüp görmediklerini sorup anlamasını söyledi. Ayrıca da ertesi sabah Kuşçular Üstü Malgaca yönlerine 2'şer jandarma çıkaracaktı. Öte yandan Topal Avni Bey yarıcısının cezaevine girdiğini, oğlanın kaçtığını öğrenince sıkıldı. 2 gündür havalar güzel gidiyordu. Eylül başından beri yağmur beklemişler, bir türlü doğru dürüst yağmur yağmamıştı. Şimdi 2 gün önce yağan yağmurdan sonra havalar daha 2-3 gün güzel giderse Tarlalar tav tutacaktı. İşlenmeleri gerekirdi. Yarıcısıyla oğlu ortada olmayınca tarlaların tavı kaçacak demekti. Önce buna canı sıkıldı. Sonra Ali Onbaşı'ya çocuklarına yardım etmek, borç vermek durumunda kalacağına sıkıldı. Kendisinin de eli bol değildi o sıralarda. Ayrıca Ali Onbaşı'yı gerçekten severdi. Başına gelen kaza canını sıktı. Yarıcısının 3 gündür tütün deposundan dışarıya adım atmadığını çok iyi biliyordu. Kendisi hiç değilse günde 8-10 defa önünden geçtikçe depoya uğramış, bazı uğraşlarında da sadece ayaküstü ne var ne yok diye sormakla kalmamış, çalışanlara çay kahve ısmarlamış, depoda oturmuştu. Baskıcı Vehbi Usta, yardımcısı Hüseyin tutukluluk kararını duyunca "Nasıl olur beyim?" diyorlardı. "Üç gündür yanımızdan bir dakika ayrılmadı. Ne zaman gitti de kız kaçırdı? Siz kendiniz de uğradınız, gördünüz." Topal Avni Bey öteden beri ilçede ileri gelenlerin hatırını saydıkları bir kimseydi. Sabah savcıyı odasında aradı, bulamadı. Öğleden sonra tekrar aradı. Bu defa savcı odasındaydı. Yanında da hakim vardı. Çaylarını söylemişler, savcı masasında önündeki kağıtlarla uğraşıyor. Hakim masanın karşısındaki koltukta elindeki bir İstanbul gazetesini karıştırıyordu. Arada bir konuştukları da oluyordu. Her ikisi de Topal Avni Bey'i nezaketle karşıladılar. Savcı odayı çağırtıp çay söyledi. Hal hatır konuşmalarından sonra Avni Bey fazla vakitlerini almak istemediğini belirterek sebebi ziyaretini açıkladı. Ali Onbaşı'nın suçsuz olduğunu anlattı. Savcının hafiften canı sıkıldı. Bir gün önce tutukluluğunu istediği bir kimsenin bir gün sonra serbest bırakılmasında hoşuna gitmeyen, savcılık yetkileriyle bağdaşmayan bir durum görüyordu. Avni Bey'in ricası adeta kendi dileğiyle birleşmez, kendi dileğine aykırı olarak görünüyordu gözünde. Hakim sırasında tutukluluk kararının kaldırılması için başvurulacak kimse durumundaydı. Avni Bey'in açıklamalarını inandırıcı bulmuştu. Fakat uzun yılların meslek görgüsüyle de savcının durumunun nezaketini anlıyordu. Önce savcının konuşmasını bekledi. Savcı, "Vallahi Avni Bey," dedi, "sizi hepimiz severiz. Her zaman arkanızdan görgünüzün, nezaketinizin sözünü ederiz. Keşke bu kazada sizin gibi 5-10 kişi daha olsa, o zaman bizim de çalışmalarımız kolaylaşır." Sözünün burasında hakime döndü. "Öyle değil mi hakim bey?" Hakim bey kaçamak bir bakış attığı gazetesini dizlerine indirdi. "Hakikaten öyle." Avni Bey işin yokuşa sardığını sezmişti. Renk vermedi. "Teveccühünüz beyefendi." Savcı devam etti. "Sözünüze elbette inanırız. Sizi kırmak istemeyiz. Fakat şimdiki halde yapılacak hiçbir şey yok. Tahkikat evrakı henüz tamamlanmadı. Kaçaklar bulunsun, o vakit düşünürüz." Avni Bey, "Bizde çoğu makam sahiplerinin imzaladıkları her kararının doğruluğuna ne çabuk inandıklarını, ağızlarından yanlış doğru çıkan her emri ne derece benimseyip ne derece kendi meseleleri durumuna getirdiklerini, bu yüzden de kararlarına itiraz edilmesinden ne denli hoşlanmadıklarını çok iyi bilirdi. Af buyurun beyefendi," dedi, "vazifenize müdahale etmiş olduğum telakki buyurulmasın. Fakat müsaade buyurursanız akla gelen bir ihtimali işaret etmek istiyorum. Firarilerin aylarca ele geçmediklerini tasavvur buyurun. Bu takdirde oğlunun suçunun kefaretini babasının bir günah olarak çekmesi makamınızca bilmiyorum tasvip olunur mu? O takdirde bir çare düşünürüz elbette. Emin olun beyefendi, dayısı da hısım akrabası da firarilerin nerede bulunduğundan tamamen bir haberler. Sizi bu hususta şerefimle temin ederim. Kendilerini son derece sıkıştırdım, sizi rahatsız etmeye gelmeden evvel." Savcının canını sıkan bu konu kapansa iyi olacaktı. "Ne yapabilirim Avni Bey, siz söyleyin, yapılacak bir şey yok ki. Sizden bütün istirhamım, bizlerin de ifadelerinin alınmasına emir buyurmanız olacaktır beyefendi. Bilahare takdir elbette ki makamı celilenize aittir." Savcı sustu, hakim söze karıştı. "Birkaç gün daha bekleyelim Avni Bey. Birkaç gün geçsin, sizin göstereceğiniz müdafaa şahitlerini dinleriz." Bu defa Avni Bey sustu, savcı biraz rahatlamıştı. "Ben de onu diyordum." Hakim savcıyla Avni Bey'in arasını bulmak için daha kesin şekilde düşüncesini açıkladı. "Önümüzdeki salıya, çarşambaya kadar bekleyin. Salı günü bir dilekçe ile müracaat edin. Şahitlerinizi dinler, ne icap ederse karar altına alırız. Avni Bey az sonra savcının odasından ayrıldı. Arkasından savcı hakime, ne efendi adam dedi. Herkes böyle olsa. Maksadını ne kadar güzel anlatıyor. Ne zengin bir lisanı var. Hakim gazetesini eline aldı. Ne de olsa bunlar eski adamlar efendim. Eski terbiye almışlar. Kendisi İstanbullu değil mi? Kendisi de İstanbullu, ailesi de. Sonra idadi mezunu. Arabi, Farisi okumuş. Urla'daki arazisini almadan önce Aydın'da maiyet memuruymuş. Daha 20 sene filan olmuş Urla'ya yerleşeli. Belli, hiç etrafındaki adamlara benzemiyor. Savcı önündeki kağıtlara kapanmadan önce öteden beri tutulduğu bir noktaya dokunmadan kendini alamadı. Hakim, sen bu yeni kelimeleri bir şeye benzetiyor musun Allah aşkına? Savcı, savcı, ne demek savcı? İyice yüz buruşturdu, ısınamadan gitti. Herkesin dili de alıştı, bir de müddeyi umumi de. Ne güzel değil mi? Savcı yerine daha iyi kuruldu, gerildi. Müddeyi umumi, ne bileyim, bir heybeti var, bir manası var. Savcı deyince ne oluyor? Hiç. Geç Allah aşkına hakim. Nereden çıkardılar bu kelimeleri? Ben sevmiyorum. Savcının yaşı 30'una varmamıştı daha. Ne Arapça ne Farsça bilirdi. Fakat kendisine müddeyi umumi denilmesi için hiç de bu dilleri bilmesi kanısında değildi. Hakim aksine lisede Arapça okuduğu sıralarda yetiştirmişti. Ben tamamen aleyhinde değilim bu hareketin dedi. Yeni kelimelerin içinde bazı güzelleri de var. Fakat bazılarında dediğinde haklısın. Yargıç mesela. Ama görüyorsun kimse yargıca alışamadı. Zorla olmaz efendim bu gibi hareketler. Zamana bırakmak gerekir. Zaman bu zorla kabul ettirilmek isteyen kelimeleri kendiliğinden atar ayıklar. Savcının içi yaralıydı bu konuda. Tabii kimse yargıca alışamadı ama savcıya alıştı. Bundan sonra ne yapacaksan yap, bir daha müddeyi umumi dedirtemezsin kimseye. Geç hakim geç, savcılığın tadı kalmadı artık. Hakim güldü. Bak gördün mü, kendin de savcı diyorsun. Savcı yumuşadı. Ne yapalım, bizi de alıştırdılar. Gelen istidalara baksana, savcılık sayın katına, savcılık sayın katına, hep böyle. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı geçti. Bekçilerin, jandarmaların, Urla'nın dört bir yanına araştırmaları boş çıktı. Kaçakların en ufak bir izine rastlayamadılar. Kendilerini ne gören vardı ne bilen. Çarşamba sabahı savcılığa Ali Onbaşı'nın imzasıyla bir dilekçe geldi. Ali Onbaşı olay sırasında birlikte olduğu savunma tanıklarının dinlenmesini istiyordu. Avni Bey, baskıcı Vehbi Usta, yardımcısı Hüseyin, kahve çırağı Mümin o gün karakolda dinlendiler. Ertesi gün hakim verilen tutukluluk kararına itiraz dilekçesini inceledi. Ali Onbaşı'nın tutukluluğunun kaldırılmasına karar verdi. Öğleye doğru Ali Onbaşı'nın eşi dostu arasında park kahvesinde oturduğunu gören kör Fehmi alıklaştı. Nasıl olurdu bu? Zorla kız kaçıran bir adam nasıl serbest bırakılabilirdi? Bir haftadır olayın nasıl geçtiğini, Ali Onbaşı'nın oğluna nasıl yardım ettiğini, o kadar çok kişiye anlatmıştı ki artık kendisi de onun suçluluğuna inanır hale gelmişti. Ali Onbaşı'yı park kahvesinde gören tanıdıkları, meraklarını yenemiyorlar, yaklaşıyorlardı. Recep şikayetini geri mi almıştı? Kızını Cemal'e veriyor muydu? Anlamak istiyorlardı. Ali Onbaşı geçmiş olsun diyen her tanıdığa kahve ısmarlamak, sonra da iftiraya uğradığını anlatmak zorunda kalıyordu. Fakat ne olursa olsun dinleyenlerin hikayenin akıllarında bir haftadır yerleşen öteki şeklini söküp atamıyordu. Karşısındakilerin kendisine inanmayan bir davranışları vardı. Bak sen, biz seni Cemal'le birlikte sanıyorduk. Cemal nerelerde diyorlar, şaşkınlıklarını, bir çeşit hayranlıklarını gizleyemiyorlardı. Doğrusu bir kimsenin dövmek, sövmek, öldürmek, her neyse hakkıyla hapiste kalmasına saygı duyulacak bir çeşit erkeklik bulunduğuna akılları yatıyordu ama böyle hiç yoktan, hak etmeden hapse girip çıkmak da bu kadar ucuzladı mı ki? Kör Fehmi Recep'i buldu, karakola uğradı. Başçavuştan hakimin kararını öğrendi. Kaçaklardan da henüz bir haber yoktu. Oldu mu beyefendi dedi, sen söyle. Ne? Kız ortaya çıkmadan kaçıranlar gözümüzün önünde elini kolunu sallaya sallaya dolaşsın. Orasını git hakime söyle. Peki baş efendi, öyle olsun. Kapıyı çekti, karakolun merdivenlerinden hızla indi. Arkasından yetişen Recep'e döndü. Okkalı bir küfürden sonra, ben bilirim kime söyleyeceğime dedi, yürü. Avni Bey'in uğraşmalarından haberi vardı kaç gündür. O hızla Demokrat Parti ilçe başkanının dükkanına girdiler. Bir hız, bir heyecan olanları Demokrat Parti ilçe başkanına anlattı. Oldu mu abi dedi, oldu mu bu? Biz bu kadar yıl bunun için mi partiye koştuk? Başkan onun ne kadar koşup ne kadar koşmadığını çok iyi biliyordu. Fakat politikada kabahatleri yüze vurmak yoktu. Dur sen, dur telaşlanma, bir çaresini düşünürüz. Biliyor musun abi, biz bu Avni Beyleri başımızdan atıncaya kadar neler çektik. Bak hala onların borusu ötüyor. Hakim de, savcı da, başçavuş da onların adamı. Hala onların sözünü dinliyorlar. Gerçek şuydu, Kör Fehmi her vakit iktidarla iyi geçinmek gerektiği kanısındaydı. 1950 seçimlerinin kesin sonuçları alınıncaya kadar Halk Partililerin yanında dolaşır, demokratları son zamanlarda uzaktan idare ederdi. Seçimlerin sonuçları belli olur olmaz Demokrat Parti Başkanı'nın ellerine sarılmış, çok şükür abi demişti, kurtulduk bu zalimlerden. Emret abi, ne istersen emret, öl de öleyim, bundan sonra canım sana feda. Recep'e gelince 1946 yılında bütün Kavalalılar gibi o da sıra mahalle Demokrat Parti ocağına kaydolmuştu. Demokrat Parti'nin Halk Partisi'nin ne olduğunu bildiğinden değil, sadece göçmen olduğundan. Halk Partisi'nin ileri gelenleri yerlilerdi Urla'da. Madem ki öyle, Halk Partisi yerlilerin partisiydi, Demokrat Parti'nin ileri gelenleri ise çoklukla göçmendi. Şu halde Demokrat Parti göçmenlerin partisiydi. Recep de göçmendi, şu halde demokrattı. Başkan yatıştırmak istedi Fehmi'yi. Fehmi her gün işi istediği gibi gitmeyen herkesin, savcı, hakim, başçavuş, kaymakam, kısacası kimin selamını beğenmemişse onun aleyhinde parti başkanını gelip sıkıştırdığını çok iyi biliyordu. Olur mu abi, olur mu bu? Sen de bizi dinlemezsen biz artık gidip kendimizi denize atalım daha iyi. Hele birkaç gün daha geçsin. Sen bilirsin abi, bundan sonra hizmet bekleme bizden. Peki ne yapayım yani? Başçavuşu sıkıştır önce, bulsunlar bu garibin kızını. Bir haftadır sağ mı değil mi haber yok. Ne ırs kalmıştır ne namus. Reva mı bu abi? Senin benim kızımın başına gelse durur muyuz? Parti başkanı bir zamandır her istenilene hayır diyemez duruma gelmişti. Peki hadi siz gidin, ben kaymakam beyle görüşürüm. Başkan kaymakamı gidip gördü. Kaymakam başkanın yanında başçavuşu çağırdı, sordu. Ne haber şu geçen hafta kaçan kızla oğlandan? Bir haftadır durmadan aratıyoruz. Epey uzattınız bu işi. Hiçbir ize rastlamıyoruz beyefendi. Ne bir ihbar var ne de ne tarafa gittiklerini gören. Yakınlarını tespit edin. Ettik efendim, arama kararı aldık, gidip aradık da. Ne zaman? Daha ilk günü. Tekrar gidin. Her gün jandarmalarla aratıyorum efendim. Bekçilere de söylemeli. Bu durumda bekçi teşkilatından da faydalanmalı. Kaymakam bunun gibi akla gelmesi kolay başçavuşun geciktirmeden başvurduğu çareler hakkında konuştu. Başçavuş bütün köylere telefonla olayı bildirmiş, köylerdeki bekçilerin, kaçakların Urla sınırları dışına çıkabileceklerine dikkatini çekmişti.